Ayrım 30.
Öyle zombi gibi durma. Bak bakalım yuvası var mı dedi bana. Kendime geldim. Duvar dibinde bir yuva bulduk. Yavrusunu da ben öldürdüm artık ayıp olmasın diye. Kış günü yılan mı olurmuş? Yılan yazın çıkar ortaya dedi Şerife. Gerçekten de Aralık ayazı içimize işlerken ne işi vardı yılanın bahçede? Bir yerini soktu mu yılan diye sordu Aylin Hanım. Bilmiyorum, korkudan hiçbir şey hatırlamıyorum dedi Şerife. Kızım hiç acı hissetmedin mi? Korku hissettim. Aylin Hanım kütüphanesinden kitapları indirip yılan sokmasına karşı tedavi yöntemlerini okudu. Ama belli ki Şerife'yi yılan sokmamıştı. Mutfakta akşama kadar çalıştık Şerife ile. Ertesi gün bir sürü misafirimiz vardı. Betin Hanım annesini de getirmişti bu yıl İstanbul'dan. Birkaç gece Bedford'da kalacaklardı. Claire Hanımlar, Feride Hanım, çocukları, bütün Türkiye'li arkadaşları davetliydiler Noel yemeğine. Türklerin seveceği yemekleri de hazırlıyorduk hindinin yanı sıra. Aylin Hanım bize yardım ediyordu. Her işte bir hayır vardır. İyi ki biz bulduk yılanı. Öldürmesek Toby'yi ya da senin oğlanı sokabilirdi bir gün dedi. Kış günü ortaya çıkan yılan hayra alamet değildir diyebilirim dedi Şerife. Bizim köyde hiç hayra yormazlar. Bir uğursuzluk getirir arkasından. Geleceği kadar geldi uğursuzluk. Belki de yılan sonun müjdecisiydi dedi Aylin Hanım. Her şeyde iyi bir taraf arardı mutlaka. 7 Ocak 95 Cumartesi. Aylin Gönensay. Aylin aradığında valizleri yeni açmış dolaplara yerleştiriyordu. New York'taki otelimize yerleşeli yarım saat bile olmamıştı henüz. Geldiğimi de nereden öğrendin? Daha kimseye haber vermeye vakit bulamadım ben dedim. Ben öğrenirim dedi. Hafta sonunu Bedford'da beraber geçirelim. Tayyip'e de bizimle olacak. Mutlaka bekliyorum. Emre'yi bırakamam Aylin. Hafta içi buluşur bir yemek yeriz birlikte. Olmaz. Emre'yi de bekliyorum. Evimi görmeyen tek arkadaşım sen kaldın. Hiç bahane uydurma geleceksiniz dedi. Emre gelemez. Yapacak çok işleri var. Ben de tek başıma oralara gelemem. Lafımı kesti Aylin. Ben oteline şoförlü araba yollayacağım. Seni alıp getirecek. Gece kalmak istersen ne âlâ. İstemezsen akşam yemeğinden sonra da geri götürür. Sen bana gelmezsen ben de Emre'nin konuşmasını dinlemeye gelmem. Tamam mı? Tamam dedim. Cumartesi sabahı Madison Avenue'nun köşesine dikilip Aylin'in yolladığı arabayı bekledim. Bir kaptı kaçtı durdu önümde. Aylin Hanım efendisiniz değil mi dedi. Arabayı kullanan adam Türkçe konuşuyordu. Şaşaladım, bindim arabaya. Siz Aylin Hanım'ın şoförü müsünüz diye sordum. Hayır, ben Nilüfer Hanım'ın ekibindenim. Zaman gazetesi için makineler almaya geldikti. Ben dönemedim, kaldım. Burada ne iş olursa yapıyorum. Bazen Aylin Hanım'a servise gidiyorum. Nilüfer Hanım geldikçe de onun işlerine koşuyorum dedi. Arabayı hızlı kullanıyordu. Birazdan ana yoldan saparak kente geride bıraktı. Bir saat kadar sonra yapraklarını dökmüş, çok yüksek ağaçların kapladığı bir bölgeye geldik. Müthiş bir klostrofobik hissi geldi bana. Bitki örtüsünü hiç sevmedim nedense. Bir müddet gittikten sonra yoldan sağa saptık. Kapı gibi bir yerden geçip ancak 3 veya 4 evin bulunduğu bir dar yoldan kıvrıla kıvrıla yukarı tırmanmaya başladık. Ağaçlar yine o upuzun boylarıyla üstüme üstüme geliyorlardı. Sağda bir ev gördüm. Evin önünden önce sola, sonra sağa kıvrıldık. Bir daha kıvrıldık ve şoför yukarıda bir yerde ailenin villasını gösterdi. Çıplak ağaçların arasında kocaman pencereleri olan büyük bir evdi. Avludaki çiçekli göbeğin etrafında dolanıp burnunu garaja döndürerek durdu araba. Ailen pencereden el salladı. Eve garajdan gir diye bağırdı. Garajın içi kümelenmiş saman yığınlarıyla doluydu. Oradan gitmek istemedim. Evin esas girişi olan merdivenlere doğru yürüdüm. Cümle kapısı kocaman bir hole açılıyordu. Duvarda sevgili Aylin'e diye imzalanmış George Bush'un kocaman bir resmi ve Aylin'in güzel bir portresi asılıydı. Aylin'le kucaklaştık. Evin içindeki Türk halıların dışında bembeyaz mermer kaplı yer döşemeleri, yüksek tavanları, çepeçevre geniş sürme pencereleriyle Hollywood filmlerindeki gibi bir evdeydim. Sağa doğru yürüyüp pencerelere yere kadar inen yüksek tavanlı geniş salona girdik. Dışarıda yine o çok uzun soluk ağaçlar ve bir havuz vardı. Bana nedense çok sevimsiz gelen bu doğanın içindeki tek şirin varlık pencerenin önünde gezinip duran ve ara sıra kafasını cama dayayıp içeri bakan attı. Bak bu da benim son arkadaşım dedi Aylin atı göstererek. Adı Karizma. Oklahoma'dan geldi benimle birlikte. Artık bir kocam yok ama bir atım var. Ne güzel bir hayvan değil mi? Salonun ucundaki iki taraflı şömine salonu yemek odasından ayırıyordu. Beni yemek odasına doğru yürüttü Aylin. Kocaman masanın üstü içi evrak dolu kutularla kaplanmıştı. Başıma açılan dertleri hiç sorma dedi. Bugün hesap uzmanı gelecek ve bu yığının içinden çıkmaya çalışacak. Dünya kadar vergi borcum birikmiş. Hiç anlamam bu işlerden. Eskiden John'un muhasebecisi bakardı. 2 yıldır kimse ilgilenmemiş. Bakalım başıma ne işler açılacak. Yemek odasına girmeden mutfağa yürüdük. Kocaman, modern, aydınlık bir mutfakta beni getiren adam üstünü değiştirmiş, bu kez ocağın önünde yemekle meşgul oluyordu. Nilüfer'in bitmez tükenmez adamlarından biri, dedi Aylin kulağıma, başıyla adamı işaret ederek. Yemeği Tayibe, Nilüfer ve biz iki Aylinler mutfağın ucundaki yuvarlak masada yedik. Aylin sık sık masadan kalkıp bir yerlere gidiyor, devamlı Tayibe'den bir şeyler istiyor ve bir türlü huzur bulamıyordu. Kafası dağınıktı. Hiçbir konuyu sonuna kadar getiremiyorduk. Sanki bedeni orada ama aklı bambaşka bir yerdeydi. O masadan kalkıp içeri geçtiğinde Nilüfer hemen ailenin son zamanlarda boşanma nedeniyle çok huzursuz ve asabi olduğunu anlatmaya başlıyordu. Geçen kış Kasım Bey ile beni aradı Joe. Aileni boşanmaya ikna etmemizi istedi. Bill Clinton'ın yakını olan bir kadına aşık olmuş. Oradan bazı faydalar göreceğini sanıyor herhalde. Aileni çok zor ikna ettik boşanmaya. Bu ev her ikisine de ait. Ama Joe evi olduğu gibi ona bırakıyor. Alt katta muayenehanesi var. Çalışmalarını burada da devam edebilecek. Niye bu kadar üzülüyor anlayamıyorum diyordu. Aylin sofraya geri döndüğünde uygun bir zamanı kollayıp ilk kez boşanmıyorsun ya gelecek yıla kalmaz Joe'dan çok daha iyisini nasıl olsa bulursun. Sen elini sallasan 50'si gelir. Takma kafanı boşanmaya dedim. Bu benim için bir gurur meselesi dedi Aylin. Sonra konuyu değiştirmek ister gibi. Gel sana evin üst katlarını gezdireyim dedi. Kalktık masadan yukarı kata çıktık. Tayibe ile Mustafa'nın odalarına baktık. Tayibe benim kızım oldu dedi Aylin. Öz çocuğumdan farkı yok. Dolayısıyla varisim de o. Bu ev, diğerleri, her şeyim ben ölünce onu kalacak. Emre ile ben de çok seviyoruz onu ama daha senin de benim de ölümümüze çok var Aylin. Yaşamımızın sonbaharına değil, baharımızın sonuna doğru yeni yeni geliyoruz dedim. Başka bir odaya geçtik. Burası benim ordu odam dedi Aylin. Üniformalarım, sırt çantalarım, orduya ait tüm eşyalarım burada duruyor. Her an göreve dönebilirim. Çağrıldığım zaman da her şey elimin altında olmalı. Sonra aşağı kata Aylin'in yatak odası bölümüne indik. Yine yerlere kadar pencereleri olan büyük bir odaydı. Bu koca pencereli, panjursuz evde tek başına kalmaya korkmuyor musun Aylin diye sordum içim ürpererek. Bir hırsız girip sana bir kötülük yapsa kimsenin ruhu duymaz. Başucunda duran silahı aldı eline. Kimse bana bir kötülük yapamaz. Bak silahıma dedi tabancayı bana uzatarak. Üstelik ben müthiş bir nişancıyım da. Koy o silahı yerine çabuk dedim. O sırada kapı çalındı ve Aylin'in hesaplarını düzenleyecek olan adam geldi. Aylin bir süre onunla yemek odasına kapanmak zorunda kaldı. Akşam üstüne doğru New York'tan Lauren adında başka bir arkadaşları geldi. Aylin sürekli hesaplarıyla meşgul olmak zorunda kaldığı için bizim yanımıza gide gele kafası dağıldığı için hem Lauren hem de ben o gece orada kalmayıp dönmeye karar verdik. Aylin kalmamız için çok ısrar etti ama dinletemedi. Arabada Lauren'in yanındaki ön koltuğa yerleştim ve bir süre bahçede bizi geçiren Nilüfer'e, Tayibe'ye ve Aylin'e el salladım. Uzun soluk gövdeli, çıplak ağaçların çevrelediği dik yokuştan aşağı inerken içimde nedenini bilmediğim tuhaf bir korku, bir huzursuzluk vardı. Ne sevimsiz bir yoldu bu. 9 Ocak 95 Pazartesi, Bedford, Nilüfer. Aylin son günlerde inanamayacak derecede gergindi. Akşamları eve yorgun dönüyor, hemen bir kadeh beyaz şarap dolduruyor ve şöminenin karşısında gözlerini alevlere dikip saatlerce oturuyordu. Ancak akşam yemeğinden sonra başlıyorduk konuşmaya. Sabahın 3'üne kadar konuştuğumuz oluyordu. Gece bu kadar geç yattıktan sonra sabah erkenden nasıl toparlanıp çıkabiliyordu anlamıyordum. Kilo vermişti, yüzü yorgundu. 2 gün sonra boşanma kesinleşecekti. O günü iple çekiyordum. Bu boşanma ailenin bir yerde kurtuluşu olacaktı. Kafasından atacaktı bu tatsız olayı. Ben de içim rahat pazar günü evime dönecektim. Pazartesi akşamı erken yattık. Ertesi gün oldukça yüklü bir program olduğu için Aylin o gece sabahlara kadar oturup konuşmadı Allah'tan. Odama çekildim, biraz meditasyon yaptım. Davanın sonucunun Aylin'e hayırlı gelmesi için dualar ettim. Uyumuşum. Kim bilir sabahın kaçıydı. Odamda tıkırtılarla uyandım. Aylin tepemde. Önce ödüm patladı. Uyku sersemi ne olduğunu anlayamadım. Başucumdaki lambayı yakıp yatağın kenarına oturdu. Gözyaşları yüzünde ince uzun yollar çizmişti. Nilüfer, sana bir haberim var dedi. Deli misin, nesin? Bu saatte ne haberin olacak? Ben boşanmaktan vazgeçtim. Ne? Vazgeçtim, boşanmıyorum. Ne biçim şaka bu sabahın üçünde? Çok ciddiyim. Bak, kağıtlar burada. Hepsini yırttım. Yatakta doğruldum. Gerçekten de avucunda dörde parçalanmış sayfalar vardı. Gözlüğüm nerede? Gerçekten boşanma anlaşmasını mı parçaladı bu deli? Sapıttın mı Aylin? Yo, sadece düşündüm. Kaç gündür düşünüyorum. Bana bu kadar acı çektiren Joe'ya ve sevgilisine ben de biraz eza etmeye karar verdim. Onlar da benim gibi üzülsünler. Uğraşsınlar bakalım. İşlerini kolaylaştırmayacağım. Savaşa devam edeceğim. Nutkum tutulmuş, aval aval bakıyordum. Felder'ın telesekreterine mesaj bıraktım. Boşanmaktan vazgeçtim diye. Joe'ya haber vermesini söyledim. Şu halde ayın 12'sinde duruşma yok. Yok. Bu haberi alınca Joe hırsından deliye dönecek. Biliyorum. Sana bir kötülük etmesin. Ne kötülüğü edecekmiş bana? Yapacağını yaptı zaten. Kredi kartlarını iptal etti. Beni kış ortasında soğuktan dondurdu. Çöpü dağ gibi biriktirdi. Daha ne yapacakmış? Öyle şeyler değil. Ne bileyim ben, korkuyorum işte. Joe'dan çok o kadın korkutuyor beni. Onun neredeyse evlenmek için çok acelesi var. Bir kötülük yapmasın. Aman Nilüfer, neler düşünüyorsun böyle? Sabah olsun bir kere daha düşünür konuşuruz. Ben de içim rahat dönecektim Türkiye'ye güya. Nilüfer, ne olur pazar günü dönme, biraz daha kal. Benim de bir kocam olduğunu unuttun galiba. Lütfen, aynı uçuş perşembe günü de var. Bari perşembeyi bekle. Yalvaran kedi gözlerini gözlerime dikmiş bakıyordu. Bu yalvaran bakışları ve onların üstümdeki etkisini bilirdim. Çaresiz değiştirecektim biletimi. Aylin, çekil tepemden, uyuyacağım. Sabah konuşuruz, tamam mı? Aylin yine ağlamaya başladı. Yorganı açtım, yanıma girdi. Sarıldım kardeşime. Bir süre kollarım da hıçkırdı. Sonra sanırım yorgunluktan daldı gitti. Kollarımı kurtardım başının altından. Hayırlısı neyse o olsun dedim yavaşça. Ama hayırlı şeyler olmayacakmış gibi bir his, bir sıkıntı vardı içimde. 10 Ocak 95 Salı, Bedford, Tayibe. Annemle teyzemin ofisinde buluştuk. Bana Bedford'a dönmem için ısrar ediyordu ama Emre Bey ve ekibiyle birlikte olmaya mecburdum. Hiç olmazsa birlikte yemek yiyelim dedi. Kıramadım. Teyzemin bekleme odasında hastanın gitmesini bekliyorduk. Aslında üst kata teyzeme ait daireye de çıkabilirdik ama teyzem annemin deyişiyle her zamanki gibi hayırsız bir hayır işi yapmış. Muayenehanesini kiraladığı Benjamin Lee'ye yukarıdaki yatak odalarından birinde kalma izni vermişti. Deli misin, nesin? Hem de 5 kuruş para almadan ne mecburiyetim vardı diye sormuştu anne. Acıdım, kalacak yeri yoktu. Kendine ucuz bir daire arıyor, bulunca taşınacak demişti teyze. 2 aydır yukarı katı işgal ediyordu adam. Aralık ayında Mustafa buradayken teyzem yukarı katta holde duran şifon yerin çekmecesinden mezurayı alıp gelmesini söylemişti Mustafa'ya. Mustafa elinde mezura ve 3 adet el bombasıyla çıka gelmişti. Bunlar da nesi, bombaya benziyorlar. Teyzemin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Benzemiyorlar teyze, bombanın dik alası bunlar. Nereden buldun? Şifon yerin sol çekmecesinde buldum. Sol çekmece Mr. Lee'ye ait. Sağdakine bakmalıydın. Nereden bilebilirdim teyze? Önce sol çekmeceyi açtım. Erkek çorapları vardı. Senin ordu çoraplarını zannettim. Altlarına elimi sokunca bunları buldum. Mustafa, el bombaları olduğuna emin misin? Teyze, ben askeri okulda okudum. Sen orduda bulundun. İnsaf et. Ne yapıyor acaba bu adam el bombalarıyla? Bir an önce öğrensen iyi olur demişti Mustafa. Benjamin Lee kendisine göre bir açıklama getirmişti ama annem artık üst kata çok zor çıkıyordu. Ben o delinin yaşadığı yere gitmem diye tutturmuştu. Bu nedenle teyzemi ofisinde bekliyorduk. Aylin sana boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi mi dedi annem Aylin'e. Söyledi. Ne olacak şimdi? Joe köpürecek herhalde. Ayın 12'sinde boşanacağını umuyordu, dedi Irene. Bana Joe'yu arasana Irene. Bu son durumu öğrenmesi lazım, dedi annem. Irene telefonu çevirdi. Joe'nun sekreterine Bayan Güley'in aradığını söyledi. Telefonu anneme uzattı. Irene'in önündeki düğmelerden birine bastım. Böylece Joe'nun sesini hepimiz duyabilecektik. Konuşma çok kısa sürdü. Annem elinden geldiği kadar nazik olmaya çalışarak, ''Bunu sana söylerken çok zorlanıyorum Joe. Ben de çok üzüldüm ama Aylin boşanmaktan vazgeçti.'' dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Hiç köpürmedi Joe. ''Ya!'' dedi buz gibi bir sesle. Uzun bir sessizlik daha oldu. ''Her şeye yeniden başlıyoruz demek ki.'' Joe'nun sesi yılan tıslar gibiydi. ''Biraz zaman geçsin yine konuşuruz.'' dedi anne. ''Konuşma faslı bitmiştir. Şimdi başka bir yol düşünmem gerekecek.'' dedi Joe. Kapattı telefonu. Bir an konuşmadan durduk üçümüz. ''Bu telefon konuşmasını Aylin bilmesin.'' dedi anne. O gece onlar Bedford'a döndüler. Ben de New York'ta kaldım. 11 Ocak 95, Çarşamba, Bedford, Lowry. Akşam yemeği için kocaman bir tavuk pişirmişti Aylin. Nilüfer ve Newbie birlikte akşam yemeği için mutfak masasına dizilmiştik. Aylin son derece sakin, boşanmaktan vazgeçtiğini, anlaşma kağıtlarını yırtıp attığını, işi oluruna bıraktığını söyledi. Newbie ile bakıştık. Nilüfer yakaladı bakışmamızı. ''Tasvip etmiyorsanız söyleyin.'' dedi. ''Mesele tasvip edip etmemek değil.'' dedi Newbie. ''Yeniden bir çatışma zemini açılıyor. Bu savaşa devam etmek ailenin sinirlerini büsbütün yıpratacak. Joe boşanmayacağını duyunca kuduracak ve kim bilir neler yapacak bu sefer.'' dedim. ''Yapacağını yaptı zaten.'' dedi Newbie. ''İki yıldır kan kusturdu Aylin'i. Onun yüzünden elektrikler bile kesildi bir süre. Daha ne yapacak dersin?'' ''Bu lafları duymaktan gına geldi.'' dedi Nilüfer. ''O kadının gözü o kadar dönmüş ki bir an önce Joe ile evlenmek için her şeyi göze almış. Umarım ki kötülük yapmaz.'' dedim. ''Ne yani, beni dövdürtecek mi?'' diye sordu Aylin. ''Keşke denese.'' ''Dener mi hiç? Ordu eğitimli birine kimin gücü yeter?'' Gülmeye başladık. Aylin'in kadınla oğlundan ve Joe'nun kızlarından nasıl dayak yiyeceği veya onları nasıl döveceği üstüne değişik senaryolar üretip çok eğlendik. Aylin de kahkahaları patlatıyordu ama sinirli olduğunun farkındaydım. ''Bu kadın seni dövmek için Joe'nun kızlarıyla kendi oğlunu kullanmaz. Bunu bil Aylin. Elbette bu iş için özel yetiştirilmiş birilerine gider.'' dedi Newbie. ''Rambo'yu mu kiralar?'' Aylin bu soruyu sorarken gülüyordu ama ellerinin hafifçe titrediğini görüyordum. ''Yetti artık bu konu.'' dedim sertçe. ''Newbie, sen de fazla gecikme hayatım, yolun uzun. Haydi bakalım, siz Türklerin deyişiyle evli evine, köylü köyüne.'' diyerek kalktı Newbie. ''Ben gece Aylin'de kalacaktım. Sabah birlikte inecektik şehre.'' Tam kapıdan çıkmadan Aylin, ''Newbie, senden istediğim bir şeyi ihmal etmeyi mi canım?'' dedi. ''Hangisini Aylin?'' ''Newbie, o kadar çok işine bakıyorduk ki Aylin'in.'' ''Vasiyet işini bir an önce tamamla. O iş hazır. Sana söylemiştim ama unutmuşsun. Bir imza atman gerekiyor. Bir türlü büroya gelmeye vakit bulamadın ki.'' ''Aa, doğru Newbie, unutmuşum.'' dedi Aylin. ''Yarın ofisten sonra uğrarım. Bitirelim artık şu vasiyet işini.'' ''Ne vasiyeti?'' diye sordu Nilüfer. Kimseden ses çıkmayınca ben, ''Aylin vasiyetini değiştirmek istiyordu. Newbie ona yeni bir vasiyet hazırladı.'' dedim. Nilüfer şaşkın şaşkın bakıyordu. ''Ne bakıyorsun öyle hortlak görmüş gibi? Herhalde varisimin Joe olmasını istemezsin.'' dedi Aylin. ''İstemem elbette ama bu vasiyet neyin nesi şimdi? Senin böyle vasiyetler filan düşünmene daha çok zaman var. Çatlak sen de.'' dedi Nilüfer. Kendine ölümü yakıştırmasına bayağı bozulmuştu kardeşinin. ''Dayımın oğlunun düğününe Atlanta'ya giderken uçak çok fazla sallandı. Bir ara çok korktum.'' dedi Aylin. ''İşte o zaman düşündüm ki bu uçak düşerse her şey Joe'ya ve dolayısıyla o kadına kalacak. New York'a döner dönmez Newbie'ye yeni bir vasiyet hazırlamasını söyledim. Yani vasiyette tek varisim Tayyip'e. Ama ne yaparsan yap.'' dedi Nilüfer. ''Yaptım zaten. Bir imzaya kaldı iş.'' dedi Aylin. ''Dün gece de beni hiç uyutmadı bu deli. Ben yatmaya gidiyorum, yorgunum.'' diyerek gazeteleri toplayıp çıktı Nilüfer. Newbie de gidince baş başa kaldık Aylin'le. Aylin şarap şişesini alıp şöminenin karşısına kuruldu. ''Beni uçurumlardan kurtaran, boşluk içinde kıvranırken mutlu, sorunsuz bir insan kılan Aylin'in sessiz kederi karşısında hiçbir şey yapamamanın korkunç ezikliğiyle öylece oturuyordum yanında. İçindeki isyanı, kızgınlığı anlıyordum. Düş kırıklığını, gururunun incinmesini de anlıyordum. Ama ağzımı açıp da bu hissettiklerinin çaresi ne elindeki şarap kadehinde ne de uykusuz gecelerde değil diyemiyordum. Vazgeç bu işten, at tekmeyi kıçına, kurtul Joe'dan diyemiyordum. Öylece oturuyordum lök gibi, hiçbir işe yaramadan. Fazla içmedi Aylin, bardağa doldurduğu şarabı bitirmedi bile, uyukluyordu. Ya da ben öyle zannediyordum. Bir ara gözlerini araladı, biliyor musun Lori dedi, bütün erkekler, kocalarımın hepsi beni hep terk ettiler. Yalandı bu, kocaman bir yalan. Hayır Aylin, sen onların seni terk etmeleri için zemin hazırladın ve sanki onlar seni bırakıyormuş gibi yapıp hep sen bıraktın onları dedim. Gözleri kapalıydı. Beni duydu mu acaba? 16 Ocak 95 Pazartesi, Tayibe. Pazartesi günü Emre Bey ile birlikte Washington'dan döndük. Hem Amerikan hükümetinin ileri gelenleriyle hem de Dünya Bankası ile çok güzel temaslar yapılmış, olumlu sonuçlar alınmıştı. Teyzeme her şeyi anlatmak için sabırsızlanıyordum. Sabah ofisinde buluştuk, uzun uzun konuştuk. Sakin, olaysız, sıradan bir gündü. Çok şey konuştuk ama bütün sabah boyunca teyzemin Joe'dan boşanmasına ilişkin tek bir laf etmedik. Sanki aramızda bu konunun onu ne kadar üzdüğünü bilmememizden dolayı sessiz bir anlaşma yapılmıştı. Boşanma konusuna kimse değinmiyordu ama devamlı kaçış olanaksızdı. Joe'nun tepkisinin yansımaları nasılsa yakında gelecekti kulağımıza. Avukatlar savaşı yeniden alevlendirecekti. Biz şu anda büyük bir fırtınadan önceki anormal durgunluğu yaşıyorduk sadece. Öğle yemeği için çıkmaya hazırlanıyorduk. Kapı çalındı. Kimseye randevu vermemiştim bu sabah. Kim acaba dedi teyzem. Irene izinliydi. Ben bakarım dedim ve kapıyı açmaya gittim. Aman Allah'ım. Kapının önünde upuzun boylu, yırtık pırtık giysiler içinde, saçı sakalına karışmış bir serseri duruyordu. Tam kapıyı kapatacaktım ki, Aylin içeride mi diye sordu. Bir an yanlış duyduğumu zannettim. Aylin'i arıyorum dedi yine. Nefesinden yayılan leş gibi içki kokusu burnumun direğini sızlatıyordu. Bekle burada dedim çaresiz, kapıyı kapatıp içeri gittim. Teyze, seni bir serseri arıyor. Serseri mi? Adını biliyor, Aylin dedi. Nasıl biri? Uzun boylu, mavi gözlü, pislik içinde. Ah, Dean olmalı dedi teyzem. Teyze, bu partal herifi tanıyor musun? Dur gidip bakalım dedi teyzem. Birazdan serseri peşinde içeri girdi.